Ayrım 25.
Teslim olmayacağımı biliyorsun. Bu dağlara gelince onlar sizin değil bizim vatanımızın parçası. Ve sana bir sır vereyim mi? Yabancılara da pek iyi davranmazlar. O yüzden dolaşırken temkinli ol. Niyeti belli olmuştu. Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim dedim alaycı bir tavırla. Bu dağlar Suriye'den, Irak'tan beslenenlere hoşgörü göstermezler. Bence asıl sen temkinli ol. Hiç kızmadı. Sen bilirsin dedi sakin bir tonda. Ben seni uyarmış olayım da. Bir dakika dedim telsizi kapatacağını düşünerek. Türkçen çok düzgün, sen Kürt değilsin. Kürdüm ama Kürtçe bilmem dedi. TC tarafından asimile edilmişim. Tıpkı senin gibi. Beni bir kez daha şaşırtmayı başarmıştı. Saçmalama diye söylendim. Ben Kürt asıllı değilim. Baban Van doğumlu değil mi Eşref Yüzbaşı dedi. Sen de benim gibi asimile edilmiş bir Kürtsün. Babam Van doğumlu ama biz Kürt değiliz. Dedem subaydı, bir ara görevini Van'da yaptığı için babam orada doğdu. Yanlış bilgiler alıyorsun diyerek çevirdim telsizin mandalını. Ama içime bir kurt düşmüştü. Adıma babamın doğum yerine kadar biliyordu. Bu kadar bilgiyi nasıl elde etmiş olabilirdi? Önce kendi takımımdan kuşkulandım ama onların babamın doğum yerini bilmesi olanaksızdı. Karargâhta adamları olmalıydı. Ya da ben boş bulunup bir yerlerde konuşmuştum. Artık çok daha dikkatli olmamız gerektiğini biliyordum. Bundan sonra kuracağımız pusuları, hareket hattımızı karargaha bildirmemeye karar verdim. Bu olasılığa çok inanmasam da kendi takımımdakilere karşı da kuşkuyla yaklaşmalı, uyurken bile gözlerimi tümüyle kapatmamalıydım. Açıklığa kavuşturmam gereken bir başka nokta ise Cemşid'in gerçek kimliğiydi. Son derece düzgün Türkçe konuşan bu ukala herifin kim olduğunu öğrenmeliydim. Karargaha iner inmez istihbarat subaylarından arkadaşım Cevat'a gittim. Cemşid'i anlattım, onu tanıyordu. Örgütün itirafçıları hakkında ayrıntılı bilgiler vermişlerdi. Asıl adı Mehmet Serikan. Dedesi 1925 yılının Şubat-Nisan aylarında gerçekleşen ayaklanmanın önderi Şeyh Said'in komutanlarından biriymiş. Ayaklanma bastırılınca Şeyh Said'le birlikte idam edilmiş. Ailesi de Konya'ya sürgüne gönderilmiş. Mehmet Konya'da dünyaya gelmiş. İlk ve orta öğrenimini orada tamamlamış. Son derece başarılı bir öğrenciymiş. Liseyi okul birincisi olarak bitirmiş. Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümüne girmiş ama 3. sınıfta okulu bırakıp dağlara çıkmış. Zeki, cesur ve davaya inançla bağlı biriymiş. Yeniden Cudi'ye döndüğümüzde telsiz frekanslarını yakalayıp Cemşit'le iletişim kurdum. Sesimi duyunca "O yüzbaşı Eşref" dedi aynı ukala, aynı alaycı tavırla. "Bravo Mehmet" dedim, "beni tanıdın." Kısa bir sessizlik oldu. "Anladığım kadarıyla sen de beni tanımışsın" dedi bozuntuya vermeden. "Buna tanışma denmez, yüz yüze görüşmek için sabırsızlanıyorum." Eski alaycı tavrına bürünmüştü. "Merak etme yüzbaşı, o da olacak. Ama umarım karşılaştığımızda üzülmezsin." "O gün geldiğinde göreceğiz" dedim. Böyle defalarca telsizle konuştuğumuz oldu ama bir türlü karşılaşamadık. Birkaç kez daha pusu kurdum ona ama beklediğim yere gelmedi. Sanki kilometrelerce öteden pusunun kokusunu alıyor, hileyi seziyordu. 4 ay kadar böyle sürdü bu. 4 ay sonra Nisan ayının son haftası karargaha inmiştik. Mayıs başına kadar karargahta kaldıktan sonra yeniden Cudi Dağı'nın yolunu tuttuk. Dağın eteklerinde bir korucu köyü var. İkmalimizi de o köyden yapıyoruz. Ön dişleri tümüyle altın kaplama, hoş sohbet, 4 karısı olan Hamit adında bir ağası vardı köyün. Ne zaman köye uğrasak çifter çifter koyun keserdi. Karargahta herkesle arası iyidir ama bizim takımı bir başka sever. Hepimizle dosttur. Hatta beni bir torununun kirvesi bile yapmıştı. Hamit Ağa tesbihlere meraklıdır. Ne zaman bizim takımdan birisi izne gidecek olsa, dönerken bana tesbih getirin diye tutturur. Reşit Çavuş Erzurumlu, izne gittiğinde oltu taşından güzel bir tesbih getirdi ona. Koca Ağa çocuk gibi sevindi. Reşit'i yere göğe sığdıramadı. Neyse, karargâhtan çıktıktan sonra köye uğrayıp Hamit Ağa'nın bir gün konuğu olduk. Ertesi gece yola koyulduk. Geceleri insanın yüzünde parlayan kısımları, yani alınlarımızı, elmacık kemiklerimizi, çenelerimizin ucunu siyah boyayla kapladık. Kayalıklarla dolu bir yamaçtan sessizce tırmanıyoruz. Benim aklım Cemşit'te. Ne yapar ederim de şu adamı kıstırırım diye düşünüyorum. Ilık bir bahar gecesi, dolunay gökyüzünde gümüşten bir çiçek gibi açmış. Dağdan hoş kokularla yüklü bir yel esiyor. Dolunayın aydınlığında birer metre mesafe ile temkinli bir biçimde yürüyoruz. En önde büyük adalı Yorgo ile İzmitli Oruç yürüyor. Onlarla aramızdaki mesafe 20 metre kadar var. Yorgo, adından da anlaşılacağı gibi, bir Rum genci. Acemi birliğinde öteki askerler onu Rum diye küçümsemişler. Bu da Yorgo'yu kamçılamış, çatışmalarda en ön saflarda yer almaya, kendini göstermeye başlamış. Bu benim de dikkatimi çekmişti. Hiç duraksamadan almıştım onu takıma. Yorgo çok güzel gitar çalıyor ama daha önemlisi, inanılmaz bir kulak var çocukta. Doğadaki pek çok sesi ayırt edebiliyor. İzmitli Oruç'ta uyanık bir asker. O yüzden geceleri hep onlar önde. Gece yarısına doğru Boynuz geçidine yaklaştık. Sağdaki küçük tepeyi aşınca geçit çıkacaktı karşımıza. Ama tepeye 100 metre kala birinin yaklaştığını fark ettim. Gelen Oruç'tu. Yorgo, bir terslik olduğunu söylüyor komutanım diye fısıldadı yanıma gelince. Takımı durdurdum. Askerlerim sessizce kayaların arkasına sindiler. Ben de usulca Yorgo'ya yaklaştım. Kendini bir kayanın arkasına atmış, Boynuz geçidi dediğimiz kayalığa bakıyor. Ne var Yorgo diye fısıldadım. Orada bir hareket var komutanım dedi, gözlerini geçitten almadan. Sesler duydum. Nasıl sesler dedim ben de kulak kesilerek. Fısıltı gibi, kumaşın kayaya sürtünmesi gibi. Emin misin diye sordum. Önce emin olamadım dedi, sonra başıyla 10 metre ilerideki küt kayayı göstererek ekledi. Sürünerek kayaya kadar gittim. Aynı sesleri yine duydum. Eminim orada birileri var. Boynuz geçidi pusu kurmak için ideal yerlerden biriydi. Tepeleri tuttun mu geçide giren sağ çıkamazdı. Üstelik dolunayın olduğu bu gecede hedefler gün ışığındaki gibi net görülürdü. Ama geçitle aramızda en az 40 metre vardı. O kadar mesafeden sesi nasıl duymuştu? Geçide baktım, ay ışığında parıldayan hareketsiz kayalardan başka bir şey göremedim. Termalle bakalım dedim. Termal beden ısısını saptayıp canlıları gösterebiliyor. Baktık, gerçekten de hareket var. Belki de yabani hayvandır. Ben fısıltı duydum komutanım diye ısrar etti. Riske girmenin anlamı yoktu. Peki diyelim ki orada teröristler var, seni görmüş olabilirler mi diye sordum. Sanmıyorum dedi, çok dikkatli davrandım. Yorgo ile kayaların arasından süzülerek geriye döndük. Durumdan işkillenen Reşit Çavuş da yanımıza gelmişti. Kuşkularımızı öğrenince bazuka ile yoklayalım, durumu anlarız dedi. Ben aynı düşüncede değildim. Eğer bize pusu kurulduysa bu büyük olasılıkla Cemşit'in işiydi. Karargâhtan ayrıldığımız haberini almış, hevesle bizim yolumuzu bekliyordu. Daha sarp bir yamaç olan sol yana kayarak 15-16 saat tırmandıktan sonra Boynuz geçidine hakim olan ağaçlıklı tepeye ulaşarak onlara kötü bir sürpriz hazırlayabilirdik. Böylece bizim için hazırladıkları tuzağı onları düşürebilirdik. Tabii bu arada Cemşit'in sıkılıp gitme ihtimali de vardı ama onun gibi kararlı bir savaşçının sabırsızlanacağını sanmıyordum. Ayrıca bunu göze almaya değerdi. Ya yanılıyorsak dedi Reşit Çavuş. Kaygısında haklıydı. Her birimizin sırtında en az 25'er kiloluk yük vardı, bazukalarda cabası. Yanılıyorsak biraz yorulmuş oluruz dedim gülümseyerek. Kaç gündür karargâhta hamladık zaten. O zaman karargâha haber verelim. İşte bunu yapamazdım. Ama karargâhta muhbir olduğunu söyleyerek onların moralini de bozamazdım. Emin olduktan sonra haber veririz dedim. Milletin bizim takımla alay etmesini istemem. Takım lafı geçince akan sular dururdu. Aramızdan kimse takıma laf getirmeyi istemezdi. Böylece geri çekilerek dik yamaçtan zorlu tırmanışımıza başladık. Bir süre sonra iki bazuka ile bu işi yapamayacağımız ortaya çıktı. Daha 50 metre tırmanmıştık ki bazukaları taşıyan askerler kanter içinde kaldılar. Bazukaları çalılıkların arasına saklayarak tırmanmayı sürdürdük. Artık G3'lerle G1'lere güvenmekten başka çaremiz yoktu. Birer saat arayla dinlenme molaları veriyordum. Başka türlü yola devam etmek imkansızdı. Buna karşın güneş doğarken bütün takatimiz tükenmişti. Gecenin serinliğinden sonra gündüz güneşin altında tırmanmak çok daha zordu. Ama Cemşit'i yakalama, demirci kava grubunu dağıtma düşüncesi sıcağı da yorgunluğu da unutturuyordu bana. Ancak hava kararırken irili ufaklı kayalarla kaplı tepeye ulaşabildik. Adamlarım bitkin düşmüştü. Kayaların arasında yığılıp kaldılar. Benim merakım yorgunluğumdan daha baskın çıktı. Soluğumu tutarak tepenin ucuna geldim. Boynuz geçidi 10 metre kadar aşağımdaydı. Ama ortalıkta kimse görünmüyordu. Tam yanıldığımızı düşünüyordum ki kayaların arasından yansıyan bir parıltı gördüm. Dikkatle bakınca bunun bir Kalaşnikov namlusu olduğunu anladım. Aşağıdaki kovuklarda saklanıyor olmalılardı. Denetim uçuşu yapan helikopterlere yakalanmamak için gün ışığında ortalıkta dolaşmıyorlar, gece karanlığını bekliyorlardı. Sessizce geri döndüm. İşaretlerle teröristlerin aşağıda olduğunu, karanlığı beklememiz gerektiğini söyledim. Askerlerimin yorgun yüzleri canlandı. Sessizce toparlanmaya başladık. Aşağıda kaç kişi olduğunu bilmiyorduk. Ama demirci kava grubunun takriben 25 ile 40 kişi arasında bir sayıdan oluştuğunu duymuştuk. Bizim sayımız 17 idi. İlk atışta 17'sini vurmayı amaçlıyorduk. İkinci atışlarımızda yarı yarıya fire versek bile, hiç beklemedikleri anda bizimle karşılaşmanın verdiği şaşkınlıktan yararlanarak onları tümüyle imha etmeyi umuyordum. Gergin bir bekleyişle 2 saatin sonunda ortalık önce kül rengine ardından alacakaranlığa bürününce tepenin ucuna geldik. Dağın öteki yamacında kalan dolunay henüz bizi aydınlatmıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu işimize de yarıyor, düşmana karşı bize görme üstünlüğü sağlıyordu. Gece dürbünlerimizi takarak aşağıya baktık. Gördüğümüz manzara hepimizi heyecanlandıracak kadar etkiliydi. Bizi öldürmek isteyen avcılarımız, ki sayabildiğimiz kadarıyla 24 kişiydiler, boynuz geçidine mevzilenmiş, sabırla alttaki yolu gözlüyorlardı. Adamlarıma hedeflerini seçmelerini, aynı kişiye ateş etmemelerini söyleyerek benim işaretimi beklemelerini söyledim. Amacım Cemşit'i tespit etmek, ilk atışta onu yaralayıp kaçmasını önlemekti. Ama kendi aralarında fazlaca konuşmayan aşağıdaki grubun içinde bunu yapmam oldukça zordu. Geçidin en ucunda ayakta dikilen biri vardı. Birkaç kişi gidip ona bir şeyler sordular, sonra yerlerine döndüler. Cemşit olmasını umarak tüfeğimi diz kapağına doğrulttum. Adamlarım da hedeflerini saptamışlardı ve ilk atışın çok önemli olduğunu hepsi de iyi biliyordu. Son bir kez bakıştıktan sonra benim işaretimle birlikte büyük bir cayırtı koptu. Aşağıdakilerin kıvranarak yere düştüklerini görüyordum. Ben de Cemşit sandığım kişiyi vurmuştum. Silahımı başka birine doğrulturken beklemediğim bir şey oldu. Yanımdaki Kemahlı Hüseyin vurularak yere yıkıldı. Başımı kaldırınca yandaki tepeden bir tüfeğin üzerimize kurşun yağdırdığını gördüm. Demek önlem olarak yukarı birini göndermişlerdi. ''Dikkat yandaki tepede!'' diye bağırarak kendimi yere attım. Ama erlerin olayı fark etmesi biraz zaman aldı. Vurulan bir kişinin daha sesini duydum. Bizim silahlar susunca tepedeki de ateşi kesti. Önce anlayamadım ama sonra adamın bizi göremediğini, silahımızdan çıkan sese ateş ettiğini fark ettim. Gece dürbünümle tepeyi taramaya başladım. Bu arada aşağıda acı dolu çığlıklar yükseliyordu. Silahlarımız susunca geçittekilerden biri tepedekine Kürtçe seslendi. Sanırım kaç kişi olduğumuzu filan soruyordu. Bunun üzerine bize ateş açan kişi yerinde kıpırdayarak bana sol omuzunu gösterdi. Nişan alarak şimdi bizi görmeye çalışacak diye geçirdim içimden. Yanılmamıştım, temkinli bir tavırla yüzünün yarısını çıkardı ama zavallım bir şey göremiyor olacak ki biraz daha uzandı. Hedefteydi, tetiğe bastım. Adamın düştüğünü gördüm. Artık yaralılarımızla ilgilenebilirdik. İlk müdahaleyi yapan Reşit Çavuş, Sinoplu Abdülkadir'le Kemahlı Hüseyin'in yaralandığını, Kemahlı'nın durumunun ağır olduğunu söyledi. Karargâhtan yardım istemelerini emrettim. Kemahlı'nın dayanmasını dileyerek gece dürbününü gözüme yerleştirdim. Aşağıya baktığımda 15 kişinin vurulmuş olduğunu gördüm ama ötekiler kayıptı. Reşit Çavuş, karargâhtan gelecek kuvvetleri hiç değilse Korucubaşı Hamit'in adamlarını beklemekten yanaydı. Bense yakaladığım bu fırsatı kaçırmak istemiyordum. Demirci Kava grubunun artık yeniden toparlanmasına izin veremezdim. Üstelik Cemşit'i vurduğumu sanıyordum. Parçalanmış bir diz kapağıyla fazla uzağa gidemezdi. Reşit Çavuş'un komutasında iki kişiyi yaralılarla ilgilenmesi için bırakarak adamlarımla önümüzdeki kayalıklı yamaçtan sessizce boynuz geçidine süzüldük. Bizim en büyük avantajımız gece dürbünlerimizdi ama biraz fazla gözünüzde tuttunuz mu farklı şeyler görüyordunuz. Yani uzun süre onlardan yararlanamıyorduk. İki taraf için de karanlıkta yapılması gereken tek şey sessiz, uyanık, tetikte olmaktı. Bu yüzden yağmur sularının yumuşattığı toprağın üzerinde arsızca büyüyen çalıların yüzümüzü, avuçlarımızı hoyratça çizmesine aldırmadan acımızı içimize atarak dikkatlice iniyorduk. İnince ölülerin yanına hiç yaklaşmadık, rüzgarın yağmurun aşındırmasıyla parçalanarak alttaki yola inen doğal bir merdivene dönüşmüş yekpare kayaya yöneldik. O kadar ağır ilerliyorduk ki birkaç metrelik mesafeyi 10 dakikada geçebilmiştik. Birden aşağıdan sesler geldi, biri acıyla küfretti. Yorgo'nun sesin geldiği yöne ateş ettiğini gördüm. Acı bir haykırış yükseldi, aynı anda üzerimize kurşun yağmaya başladı. Herkes kendini yere attı. Birkaç dakika süren ateş sonunda kesildi. Şükür bizden kimse vurulmamıştı. Geçide en yakın iki askere işaretlerle az önce ateş açılan yöne el bombaları atmalarını söyledim. Emrimin yerine getirildiğini ardı ardına patlayan bombaların kulakları sağır eden gürültüsünden anladım. Patlamadan sonra ateş açacaklarını düşünüyordum, ses çıkmadı. Bir numara mı çeviriyorlardı yoksa kaçıyorlar mıydı? Biraz bekledikten sonra bombaları atan askerlere ateş açmalarını bildirdim. Onlar ateş açarken Yorgo ve Oruç'la kayaların arasından iri üç kertenkele gibi süzülerek ilerledik. Askerler şarjörlerindeki kurşun tükenene kadar ateşi sürdürdüler. Sonra yine sessizlik. Bu defa üçümüz ateşe başladık. Bunu fırsat bilen adamlarım hızla yanımıza yaklaştılar. Ateşi kestiğimizde yine sessizlik kapladı her yanı. "Kaçmışlar galiba komutanım," dedi Yorgo. "Acele etmeyelim," dedim. Sabırsız davranıp aptalca bir pusuya düşmek istemiyordum. Yarım saat kadar orada öylece kaldık. Çalılarda gezinen rüzgarın iniltisinden başka ses duyulmuyordu. Bu arada sanki olanları merak eden Dolunay da aceleyle çıkıvermişti dağın tepesinden. Şimdi ortalık gümüşten bir aydınlığa bürünmüştü. Artık daha dikkatli olmalıydık. Adamlarıma kayaların arasından süzülerek ilerleme emri verdim. Az sonra yolu görebiliyorduk, etraf bomboştu. Birden kayalıkların arasında bir ayak gördüm. İşaretle takımı durdurdum. Ayak kıpırdamıyordu. Keskin nişancılarımızdan Oflu Osman'a ayağı göstererek bir el ateş etmesini söyledim. Osman adamı tabanından vurdu, ayak zıplayıp düştü, o kadar. Ayağın sahibi hiçbir tepki göstermedi. Bu az önce Yorgo'nun ateş ettiği kişi olmalıydı. Demek ki ölmüştü. Temkinliliği elden bırakmadan yaklaştık. Adam bir kayaya sırtını vermişti. Gözleri sabitlenmiş, öylece oturuyordu. Gözlerim diz kapağına kaydı, sağlamdı. Hayır, bu benim vurduğum adam değildi. Demek ki onu da yanlarına alıp kaçmışlardı. Bu iyiye işaretti. Çünkü pek hızlı hareket edemezlerdi. Ölüye hiç dokunmadık, altında bu bir tuzağı olabilirdi. Birer metre arayla üç kişiyi aşağı yola indirdim. Biz de onların korumasını üstlenmiştik ama tehlikeli bir durum yoktu. Sonra bütün takım aşağıya indik. Yine de tedbiri elden bırakmıyorduk. Geçidin sağ ve sol yanlarındaki kayalara yapışarak yerdeki ayak izlerine baktık. Ayak izlerinden bir şey anlamak zordu ama ay ışığında koyu birer çamur gibi duran kan lekeleri çok şey anlatıyordu. Bu kan izleri diz kapağından vurduğum adama aitti. Kan izleri aşağıya, yani köyden çıktıktan sonra izlediğimiz yöne gidiyordu. Yanlarında yaralı bir adamla çok uzağa gidemeyecekleri açıktı. Elimizi çabuk tutarsak onları yakalayabilirdik. Ama bu aydınlıkta pusuya düşme ihtimalimiz de yüksekti. Çok dikkatli olmalıydık. Bu da hızımızın kesilmesi demekti. Allah'tan hiç değilse yerdeki kan izleri yeryüzünün en şaşmaz pusulası gibi bize yol göstermeyi sürdürüyordu. Ama bir saat kadar ilerledikten sonra birden kan izleri kayboldu. Sağa sola baktık, kaya diplerini, kovukları, ağaç altlarını, çalılıkları araştırdık. Ne kan izi var ne de yaralı. Adam öldü de gömdüler desek bu kadar kısa sürede bunu yapamazlar. Hem yapsalar bile bir tümsek, kazılmış toprak olması gerekir. Sinirlerim bozulmaya başlamıştı. Askerlerime yayılıp her tarafı aramalarını söyledim. Ben de en son kan izini gördüğümüz yerden küçük daireler çizerek etrafı araştırıyordum. Araştırmamı sürerken aşağıdan sesler duyduk, hemen mevzilendik. Az sonra karanlığın içinden Hamit Ağa ile adamları çıkıverdi. Bizi görünce sevindiler, şehit yaralı var mı diye ilgilendiler. Ben de onlara kimseyle karşılaşıp karşılaşmadıklarını sordum. "Vallahi kimseyi görmemişiz," dedi Hamit Ağa boynunu bükerek. O zaman hala burada bir yerlerdeydiler. Korucuları da aramaya kattık. Bir saat sonra da karargâhtakiler yetişti. Yaralılarımızı Reşit Çavuş'la takımdan bir adamı daha yanlarına katarak hastaneye yolladım. Biz aramayı sürdürdük. Gün doğdu, öğle oldu, ikindi oldu. Yüze yakın insan, dağı taşı karış karış aradık ama ne bir ize ne bir işarete rastlayamadık. Sanki yer yarıldı da demirci kava çetesi içine girdi. Gece çökerken telsizim cızırdamaya başladı. Açtım, Rıdvan Albay. "Artık aramayı bırakın Eşref," diyor. "Belli ki adamlar kaçmış. Bırakın kaçsınlar, zaten 16 ölü almışsınız. Bundan sonra bellerini zor doğrulturlar." "Söyledikleri doğru ama sen bir de bana sor. Cemşit denen herifi tam yakalayacakken avucumdan kaçırmışım." "Komutanım," dedim adeta yalvaran bir sesle. "Sizden rica ediyorum. Bana bir gün izin verin. Onları yakalayacağım. Burada bir yerdeler, hissediyorum." "Üzgünüm Eşref," dedi. "Taş mevkiindeki karakola baskın ihbarı aldık. Asker ve korucuları çekmek zorundayım." "Onları alın, benim adamlarım takip için yeter. Ama dün geceden beri uyumadık. Biz uyurken nöbet tutacak 4 er bırakırsanız..." "Ancak acemilerden bırakabiliriz ama seni uyarıyorum, hiç çatışmaya girmediler. İzli mermiyi görünce gökte yıldız kaydı sanıyorlar." "Altı üstü bir nöbet," dedim. "Bize dinlenecek fırsatı versinler yeter." Albay ikna oldu. Askerlerle korucular çekildiler. Ayrılmadan önce Hamit yanıma geldi. "Dikkat edesin," dedi elini omuzuma koyarak. "Namerdin kurşununa yenik düşmeyesin." "Merak etme, onu bu defa yakalayacağım." 12 adamım ve 4 acemi erle birlikte teröristlerin bize pusu kurduğu boynuz geçidine çekildik. Yorgunluktan, uykusuzluktan gözlerimiz kapanıyor. Acemi erleri karşıma alıp teker teker uyardım. "Biz geçidin üstünde uyuyacağız. İkiniz aşağıda duracaksınız, biriniz solda, biriniz sağda. İkiniz ise yukarıda merdiven görevi gören kayanın başında. İyice kayanın gölgesine sinin. Bir ses duyduğunuzda gece dürbünlerinizi takıp ne olduğuna bakın. Kuşkulanırsanız basın kurşunu. Biz hemen yardımınıza yetişiriz." "Baş üstüne komutanım," diye hevesle bağırdı acemiler.